Ayrım 3.
Şimdi hangi eve girsen bir kocaman pirinç çuvalıyla karşılaşırsın. Çeltik ihya etti bu memleketi. Buralar cibinlik mibinlik görmemişti. Kahkahayla güldü. İlk zamanlar bir köye gitmiştim. Gece cibinliği gerdim. Bir de baktım köyde kıyamet koptu. Bütün köylüler, çoluk çocuk, ihtiyar hasta toplanmışlar dört bir yanıma, cibinliğe bakıyorlar. Onlara cibinliğin faydalarını anlattım. Şimdi hepsi cibinlikle yatıyor, sivrisinekten korunuyorlar. Ah, Atatürk ölmeseydi. Kaymakamın dudaklarında 9. senfoninin aynı parçası. Toz kokusu, rüzgar, kuru ot, bataklık kokusu geliyordu burunlarına. Otomobil ay ışığında, düz, gümüşlenmiş ovada uçarcasına gidiyordu. Biraz sonra Adana'nın en güzel barlarından birinde olacaklardı. Sazlıdere köyü Okçuoğlu'nun 6000 dönümlük sahasının tam ortasında kalıyordu. Kroki de bu sebepten saha orta yerinden ikiye ayrılıyor, Okçuoğlu 1500 dönümlük bir tarlayı ekemediği gibi kesik sulama usulüyle ancak ruhsat alabiliyordu. Genç kaymakamı görür görmez Okçuoğlu'nun yüreğine tıp etti. Hemen ziraat memuruna telaşla koştu. Amanı bilin mi memur bey, amanı bilin mi kardeş. Bu kaymakamı gözüm tuttu. Hemen yeni bir kroki yaptıralım. Köyü de içine alsın. Yırtalım eskisini. Amanı bilin mi, amanı bilin mi kardeş. Memur gülümseyerek, yaltaklanarak, senin gibi var mı ağa dedi. Sen yok musun, gözünden anladın değil mi? Gözünden belli ne aslan olduğu. Gözünden ha? İşte bu son kroküye göre Okçuoğlu'na ruhsat verilmişti. Verilmişti ama işin içinde iş vardı. Yeniden tarla kiralamak, pamukları, susamları, bostanları satın almak, köylüyü susturmak vardı. Günde az kalmıştı. Eli kulağındaydı vaktin. Okçuoğlu 3-4 günden beri Sazlıdere'de. Bir köyde milyon verseler Okçuoğlu bir saatten fazla kalmazdı. Demek ki durum müşkül. Köyün tümü Osman Ağa'nın. Osman Ağa halim selim bir adam. Korkak da. Höt desen ödü kopar. 60 evli köy onun yarıcısı. Osman Ağa iyi has adam ama köylüler berbat. Allah'ın belaları. Hele Kürtler. Bir la demeseler kes boğazla. La. Okçuoğlu onlarla cebelleşmedi. Köyün ortasındaki üstü cilpirti çalılarıyla örtülü, çadaklı kahvede köylüleri başına toplamış Okçuoğlu köpürüyordu. Gümüşlü kırbacı elinde, habire çizmelerini dövüyor, terliyor, uzun bıyığının bir ucunu ağzına almış geviyordu. Hiçbir şey değil de Kürt Mehmet Ali'nin lafları deli ediyor. Bu dil bilmez Kürt'te bir Allah'ın belası. Bilmem ta nereden geldi söz sahibi ol Çukurova'da. Aa hükümet, Kürt ayağını mercimek kütüğüne dayamış, olmaz da olmaz diyor. Okçuoğlu bazı köpürüyor, bazı yumuşuyor, bazı gülümsüyor. Bazı kendisini tutamıyor. Ağız dolusu küfrediyor, kıvranıyor. Eli tabancasına gidiyor, dört dönüyor. Tek tutunduğu dal kaymakam. Durmadan kaymakam hakkında kaymakam üstüne laf ediyor. Sıkışınca, tehdit etmek gerekince, kaymakam, bu kaymakam mı diyor. Duruyor, tekrar dudağını tatlı tatlı yalarcasına. Bu kaymakam mı? Baba yiğit, gözü kanlı bir adam. Gençler hep böyle olur zaten. Daha 26 yaşında, fidan gibi Allah bağışlasın. Bana barda dedi ki, bu vatan için dedi, bu topraklar için dedi, can feda. Ben bu kasabayı dedi, cennet edeceğim. Elimizde dedi, pirinç gibi bir mahsul olduktan sonra neden cennet olmasın bu kasaba? 1'e 80, 1'e 100 veren bir mahsul olduktan sonra, sayesinde kasabaya milyonlar girdikten sonra neden olmasın? Bu bir memleket mahsulüdür, şerefli mahsul, milli mahsuldür. Harbetmek ne kadar vatanca bir işse, çeltik ekmek de öyle vatanca bir iştir. Kaymakam dedi ki, sizler pirinç ekmezseniz hudut boylarında kan döken askerlerimiz ne yiyecek? Sizler ne yiyeceksiniz? Vatandaşlar ne yiyecek? Sizler olmasaydınız ta Japonya'dan vapur vapur pirinç getirtmek zorunda kalacaktı hükümet. Paramız su gibi dışarı akacaktı. Köylü milleti bunu idrak edemez. Vay beni sivrisinek ısırdı, vay evim su içinde kaldı, vay haya zehirlendi, vay sıtma kırıp geçiriyor bizi. Vay vay vay, baltalamaya çabalarlar bu milli mahsulü. Kaymakam dedi ki, ben de köylüyüm, ben de İstanbul'un bir köyündenim. Köylü milletinin ne melun olduğunu bilirim. Onlar diyordu, yanlış yapılmış bir kanuna dayayıp sırtlarını bir milli mahsulü yok etmeye çalışıyorlar. Akılları ermez onların milli işlere. İnce işlere ermez akılları. Onun için diyor, kaymakam ben kanun filan dinlemem. Ben kesik sulama, daimi sulama dinlemem. Hele ben yanlış yapılmış kanunları hiç dinlemem. Bu milli vatani mahsul uğruna kanun dinlemem. Bu genç amirlerin gözünü seveyim. Bunlar çok vatancı milletçi. Bana dedi ki, Adana'da sahanın ortasında 10 tane bile köy olsa kaldırırım. Yeter ki bu milli vatani mahsul zarar görmesin. Büyük amirler böyle söylerler, kıymetini bilirler milli mahsullerin. Ama 5 paralık köylü gelir, sinek, sıtma, kanımızı emiyor, öldürüyor bizi der. Mahvetmeye çalışıyor milli mahsulü. Sinek olacak, sıtma olacak. Madem ki milli mahsuldür, mecburen olacak. Olacak, her şey olacak. Gül dikensiz olmaz, çorbayı bile üflemeden içemezsin. Köy zaten günlerden beri çalkanıyordu. Okçuoğlu'nun kaymakamı Adana'ya barlara götürdüğünü, 50 bin lira rüşvet verdiğini, öylece de köyü içine alan sahanın ruhsatını alabildiğini, kaymakama oğlum kaymakam diye hitap ettiğini duymuşlardı. Duymasalar bile Okçuoğlu'nu bilirlerdi. Neler yapabileceğine, kasabayı, memurları iki parmağı üstünde oynattığına çok şahit olmuşlardı. Ama ne çare, Okçuoğlu onlardan imkansızı yapmalarını istiyordu. Osman Ağa kısa boylu, kırmızı, benekli yüzlü, süt beyaz saçlı, çelimsiz bir adamdı. Ayağında Maraş derisinden yağlı bir ayakkabı, bacaklarında siyah pamukludan bol, günde solmuş bir şal var, sırtında yine pamukludan çizgili bir ceket vardı. Şapkası yağ bağlamıştı. Kapkara, tabaka tabaka. Ağa diyordu, kırmızı, zayıf boynunu uzatarak. Ağa diyordu, sen bilirsin ama köy su içinde kalır mı? Sen söyle, yeri çukur zaten. Bana kalınca ben kalkar yaylaya giderim, köy bataklık olur. Okçuoğlu, sen bana tarlanı kiraya verdin mi? Verdim. Elimizde mukavele var mı? Var. Öyleyse, Osman Ağa boynunu büktü. Sen bilirsin ağa. Ağa çizmelerini kırbaçlamaya, gidip gelmeye başladı. Ben bilirim, ben bilirim. Ama vicdan var insanda, merhamet de var. Köylüler, var ağa dediler. Efendim, biz yalnız kendimiz kazanmak istemiyoruz. Vatandaşlar da, köylülerimiz de bizle birlikte kazanmalıdırlar. Makbul olan budur. Bunu büyük idari amirlerimiz takdir ediyorlar. Ben bütün servetimi işte bu toprağa döktüm. Yalnız ben kazanmak istemiyorum. Köylülerimiz de kazansınlar. İktisat memleketin temel taşıdır. Genç idare amirlerimiz bunu çok iyi takdir ediyorlar. Milli mahsulleri, himaye, teşvik, genç, imanlı, dinamik idare amirlerinin vazifeleri icabıdır. Ne edek ya? Bakın güzel köylülerim, yarın öbür gün sahaya su bırakılacak. Pamuklarınızı, susamlarınızı satın alayım. Siz de kazanın, ben de. Toprak zaten Osman Ağa'nın, bana verdi. Vermedin mi Osman Ağa? Verdim, verdim. Demek ki tarla Osman Ağa'nın bana kirasıyla verdi. Sizin üstünde mahsulleriniz var. Her zaman olduğu gibi bana bunları satacaksınız. Evet, satacaksınız. Kürt Mehmet Ali, ya satmazsak? Ağa olduğu yerden zınk diye durdu. Kırbacını çizmesine şırak diye vurdu, tozuttu. Satacaksınız, tarlayı kiraladım. Zaten mahsulün yarısı da Osman Ağa'nın. Bir etek para döktüm. Söyle Osman. Kiraladı. Mehmet Ali gözü kanlı biriydi. 1933'ten önce Torosların en ünlü eşkıyalarındandı. 10. yıl Afi umumisinden faydalanarak dağdan inmiş, Sazlıdere'de çiftçiliğe başlamıştı. O gün bugündür karıncayı bile incitmemişti. Ne de olsa dağların eski memosuydu bu. Bir an Okçuoğlu'nun kafasından eski Mehmet Ali geçti. Biraz kendini toparladı, gülümsedi kendi kendine. Bre Mehmet Ali, sen de verme tarlanı. Ne çıkar? Senin tarlanda sahanın ortasında çiçek kalsın. Mehmet Ali, sat manem. Okçuoğlu ötekilere döndü. Pamukların dönümüne 30, susamlarınkine de 30. Bostanlar 50. Tamam mı? Ne çapalatmak, ne toplamak, hiçbir emek vermek yok. Birkaç köylü. İyisin, hassın, can adamsın ağa, amma ve lakin köyde nasıl dururuz? Köy çukurunda her yer bataklığa keser. Amma ve lakin iyisin, hassın ağa, çok da para veriyorsun amma bataklık, sıtma. Tam 6 ay bataklık, sıcak çamur içinde. Bilmez değilsin ağa, ne edelim dedi. Ağa, her dönümüne tam 30 lira, 30. Taş atıp da kolunuz mu yoruldu? Osman'ın tarlasına atıverdiniz tohumu, tam 30 lirayı dönüm başına babanızın hayrına mı veriyorum? Bataklık, sinek, çamur diye veriyorum. Aklı olan daha topraktan yeni filizlenmemiş pamuğa 30 lira verir mi? Sıtma bataklık diye veriyorum. Bir gün değil, 2 gün değil, tam 6 ay çamur içinde nasıl yaşanır? Sen bilirsin ağam. Bilmem, ben kiraladım. Çıkacaksınız. Benimki bir insaniyetlik size. Babalık. Ben kiraladım. Yoksa basarım suyu, basarım köyün gözüne. Basamam mı Osman? Osman ağa köylülere dönerek, kiraladı kardeşler. Kürt Mehmet Ali, kanun vardır, hükümet vardır. Kanun da vardır, kesik sulama da vardır. Kesik sulama şudur, kim? 10 gün su verecektir, sen. 48 saat gesecektir, sahayı kurutacaktır. Köyde 500 metre uzak tarla, her zaman sulama, onda kesik yok. Ama olacak, 3000 metredir uzak köyde. Okçuoğlu durdu, Mehmet Ali'ye alaycı alaycı baktı. Geldi çardağın altına oturdu, kan tere batmıştı. Kürt aklı, dedi, bir kere takmasın aklını bir şeye. Kesik sulama, daimi sulama. Sonra köylülere döndü. Allah aşkına, Habib aşkına söyleyin, 3000 metreden gelemez mi sinek? Gelmedi mi? Öteki yıl öksüzlüğün altına ektiğim sahadan sinek gelmedi mi? 3000 metre değil, 10000 metre yok muydu arada? Bir garbiyeli esmesin, toplar toplar getirir. Su 48 saat kesilecek de saha kuruyacak, sinekler ölecek. Sahanın içinde öyle çukurlar var ki bir yılda kurumaz. Akıl mı bu? Kürt aklı işte. Mehmet Ali'ye döndü. Söyle de hükümete yarından tezi yok bir istifa ver de zincir vursun sineklerine. Kürt aklı. Mehmet Ali kıpkırmızı kesildi. Aleyhidir etme, aa sana direm işte. Ben sana pamuğumu veremem. Köyün içine çeltik ektiremem. Madem vardır kanun, olmamıştır hükümet. Aa hışımla sandalyesinden kalktı. Ne yaparsın Mehmet Ali? Gene tüfeği alır dağa mı çıkarsın? Alıştın. Geçti o günler. Bir daha af çıkmaz. Adamı keklik gibi avlarlar. Mehmet Ali yumruklarını sıktı, dudaklarını kemirmeye başladı. Sandalye bir iki döndü. Yüzü gözü kılçığa batmıştı. Diken diken bıyıkları da tozluydu. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Başında sarı tozlu bir mendil sarılıydı. Mendili başından sıyırdı. Önündeki masanın üstüne koydu. Kalın, kıllı, kolları güneşten sararmış kollarını masanın üstüne kütük gibi yatırdı. Köye 500 metre olacak. 10 gün içinde 48 saat kesilecek su. Ben bunu bilmişim Okçuoğlu. Bir köpüren, bir inen Okçuoğlu gene alttan aldı. Anlamaz ki bu herifler, ulan milli mahsul dedik. O senin dediğin kanun eski. O kanun bu kaymakam gelmeden önceydi. Anlamaz ki herifler, elbette sinek olacak, sıtma olacak. Genç kaymakam ne diyordu? Bu memlekete sizler büyük hizmet ediyorsunuz diyordu. Sizler anlamazsanız bunu, hükümet, koskoca hükümet bilmez mi bunu? Sivrisineği, sıtmayı bilmez mi? Bilir. Yoksa yasak ederdi çeltiği. Birkaç köylü birden yavaşça, Doğrusun doğrusun ama tam 6 ayda çamurun bataklığın içinde yaşanır mı? Vatan mahsulü. O kadarlığın bizim de aklımız eriyor. Eriyor ama bir koca köy nereye kalkar? Köylüler başlarını yere eğdiler, sustular. O kadarcağı bizim de aklımız erer. Okçuoğlu, yarın adamlarım gelip tarlalarınızı ölçecek. Elinize kağıt verecek. Paranızı gelecek yazıhaneden alacaksınız. Çalışmadan bir tohum parasına bir mahsul parası alacaksınız. Daha ne istersiniz? Bataklı çamur. Çamur da neymiş yani? Saraylarda mı doğduk hep? Köylüler hep birden mırıltı halinde bir koca köy dediler. Çoluk var, çocuk var. Bunun üstüne Okçuoğlu deliye döndü. Nankörler, nankörler diye bas bas bağırdı. Osman Ağa, söyle de atımı getirsinler. Hemen, hemen getirsinler. Ben sizlere yapacağımı bilirim. Bu mahsule yaptığınız hakareti sorarım size. Allah'ın aziz nimetine, çeltik icat olduğunda sizin götünüzde don yoktu. Adam oldunuz, daha çapasını vurmadığınız pamuğunuzun dönümüne 30 lira veriyorum. Bir de bellemişler dil bilmez Kürtler. Ganin ganin. Babaları yapmış kanunu. Kanunla birlikte kesmişler göbeklerini deyusların. Eli arkasında oradan oraya gidip geliyor, terleyen alnını habire mendiliyle siliyordu. Benim yaptığım iyiliği size babanız yapmaz. Gözü çıkasıcalar. Çeltik sonu her birinizin evinde 2 çuval pirinç olur. Siz pirinç yüzü gördünüz müydü? Dil bilmezler. Sırtınızda keçi derisiyle geldinizdi Çukurova'ya. Giydiğiniz sırf deriydi. Şimdi adam oldunuz. Mağaradan çıkıp evde oturdunuz. Daha ne isterdiniz? Size yaptığım iyilikler gözünüze dizinize dursun nankörler. Köylüler taş gibi donup kalmışlardı. Hiçbirisinden ses soluk çıkmıyordu. Köyün öteki ucundan bir köpek havlaması geldi. Başkaca köyde çıtırtı yoktu. Okçuoğlu'nun kalın sesi köyün üstünde güm güm ötüyordu. Kadınlar, çocuklar evlerin kapılarına dökülmüşlerdi. Ben size gösteririm. Ben Okçuoğlu'ysam size gösteririm. Bu sırada atı geldi. O hızla ata atladı. Anladınız mı? Ben size gösteririm. Atı mahmuzladı. Dolu dizgin köyden çıktı. Ardında bir top duman. Köylüler öyle taş gibi donup kaldılar. Resul Efendi sedirin üstüne oturmuş, ayaklarını kızının kucağına uzatmıştı. Kız ayaklarını ovuyordu. Hanım öte yanda dikiş dikiyordu. Gözlüklerini takmış, iğnenin üstüne eğilmişti. Tavana asılmış lüks lambası hışıltıyla yanıyordu. Resul Efendi usuldan usuldan, "Hanım," dedi. Hanım başını bir an dikişten kaldırdı. "Söyleme, karışma bu işlere," diyorsun. "Ama nah burama geldi. Ne iyi çocuk bu kaymakam, bir görsen hanım. Nur gibi, tertemiz. Acemiliğinden düştü ağlarına. Hiçbir bir şey bilmiyor. Ona bir anlatsam bunların çevirdikleri dolapları, bir anlatsam alimallah duman attırır." Dudaklarını yaladı. "Bir anlatıversem, bir çıtlatıversem. Doktor var ya, sarı doktor, dönüp duruyor etrafında ya. O bir çıtlatsa, azıcık bir çıtlatsa." "Çıtlatmıyor. Adı 5 paralık oldu fıkaranın. Yok yere 5 paralık. Hiçbir günahı yok. Öyle sahalara ruhsat verdi ki aklı başında olan bunlara izin verir mi? Bir okusa çeltik kanununu, baştan aşağı bir okusa, ah bir okusa. Hakkında çıkarılanları duyuyorum da gözlerimden yaş geliyor." Hanım başını dikişten kaldırdı. Resul Efendi'ye uzun uzun baktı. Kızdığı dikiş tutan ellerinin titremesinden belliydi. "Sen de," dedi, "herkes için ağlarsın, herkes için yürek tüketirsin. Gitmeyeydi barlara, atmayaydı gözü kapalı imza. Hatça Hanım söyledi, ağaların boynuna sarılıyormuş. Bir dediklerini 2 etmiyormuş. Etmez ya, eder mi? Yatar uzun rahmetin konağında, kuş tüyü yataklarda." Resul Efendi, "Öyle deme hanım, bilmiyor. Çok genç. Kötülük dalavere bilmiyor. Onun kulağını çekmeli. Ah çekmeli. Ben ona işi bir çıtlatayım. O zaman gör dünyayı. Allak bullak olacak ortalık. Tozdan dumandan ferman okunmayacak." Hanım, "Sana derim ki Resul Efendi, burnunu sokma bu işlere. Hepsi senden bilirler. O zaman halimiz neye varır? Bir düşün, bir düşün. Ya bir daha kaymakam vekili olursan? Çeltikçiler sana musallat olurlarsa? Bir düşün, 1,5 yıl kaldı. Yüze yüze kuyruğuna getirdik. Amanı bilin mi, başımıza iş açma. Elini ayağını tabanlarının altına öpeyim, başımıza iş açma. Günlerce bu konuşmalar Resul Efendi ile hanım arasında sürdü gitti. Resul Efendi arada kalmış, doluya koysa almıyor, boşa koysa dolmuyor. Bir kurt düşmüş içine, yiyip bitiriyor. Karar üstüne karar veriyor. Yarın sabah daireye varır varmaz ilk iş mutlak söyleyecek dedikoduları. İçine düştüğü uçurumu bir bir anlatacak. Bir de çeltik kanunu verecek eline. Kanun günlerdir cebinde. Buruş buruş olmuş. Sabahleyin dairede vazgeçiyor. Söylese bu kaymakamda öyle durup da boyun eğecek göz yok. Çeltikçilerle amansız bir mücadeleye girişecek. Ne olur? Sonra kaymakamın sonu malum. 1,5 yılı kalmış. Allah bir daha kaymakam vekilliği göstermesin. Dişi dişini yiyor. İçindeki kurt habire kemiriyor. Oğlum gibi seviyorum. Oğlumdan da ileri. Kibar. Her zamanki gibi sabahleyin erkenden kalktı. Tevfik'in kahvesinde bir çay içti. Sabahleyin daireye gitmeden önce Tevfik'in kahvesine gitmeyi de son günlerde adet edinmişti. Toplanıp dedikodu ediyorlardı. Gene toplandılar. Kahvenin önü pazar yeridir. Pazar yeri adamdan taşıyordu. Yırtık kılıklı, yalın ayak adamlar kalabalığı almıştı ortalığı. Hacı Ali Çavuş, Resul Efendi'nin eski ahbabıydı. Her zaman oldu bitti birbirlerine takılırlardı. Çavuş gülerek gene başladı. "İresul," dedi, "gördün mü dünkü çocuğu nasıl koydu çeltikçileri kafese? Pardon vallaha, abou, ne adammış be, vay anasını. El kadar çocuk soydu soğana çevirdi kasabayı. 100.000 lira rüşvet almış ruhsat vermek için. 10 para da hisse. Sen bir imza atmaya korktun İresul. Herifçioğlu bir günde 500 imza atıvermiş. Akılsız İresul, kuru kafa." Resul Efendi bu iftiralara müthiş kızıyor, kızdığını belli etmemek için çırpınıyor, kendisini tutamıyor. "İftira etmeyin, iftira etmeyin. O nur gibi bir adamdır. Anasından nasıl doğmuşsa öyle temiz duruyor. Günahtır iftira etmeyin," diye boynunu büküp söyleniyor. "Kundağa yatır İresul," diye gülüyorlardı. "Kundakta bile rüşvet alır. Bir kere bellemiş, anasının karnında bellemiş. Yoksa daha genç, anasının karnında bellemese bu kadar işi nasıl çevirirdi yoksa?" Gene güldüler. Resul Efendi fazla dayanamıyor, ayağa kalkıyor. Onlardan uzaklaştıktan sonra kendi kendine "Allah'tan korkun, Allah'tan korkun," diye hışımla söyleniyor. Daireye kadar aynı homurtuyla yürüyor. Bir saat kadar dairede dolaştıktan sonradır ki sinirleri yatışıyor. Tam bu sırada da mesai başlıyordu. Akşam hanımla iyice bir çekişmişti. "Dayanamıyorum," demişti hanıma. Sabahleyin kahvede gene kızdırdılar. Homurdanarak daireye geldi. Daha kimsecikler yoktu. Odasına verilmiş kararlarla girdi. Ölüm var, dönüm yok. Yüzü kül gibi olmuş, dudakları titriyordu. Sabah 9'a kadar odayı bir uçtan bir uca adımladı durdu. Söyleniyordu habire. Ağzında tükürükler kurumuştu. "Bugün," diyordu, "bugün mutlak söyleyeceğim. Mutlak, öleceğimi, ipe çekileceğimi bilsem söyleyeceğim. Kimseye duyurmaz benim söylediğimi. Kimseye, kim bilecek, bilmezler." Kaymakam tam 9'da gelirdi odasına. Dışarıda kahvaltısını doktorla birlikte yapardı. Merdivenleri çocuklar gibi koşa koşa çıkardı. Ayak seslerinden tanıdı. Yüreği gümbürtüyle atmaya başladı. Az bir zaman içinde sırılsıklam tere battı. Ateşler içinde kaldı. Elleri uçarcasına titreyerek önünü ilikledi. Üstüne başına çeki düzen verdi. Cebindeki buruşuk kanunu çıkarıp eline aldı. Kaymakamın odasına doğru yürüdü. Kaymakam masasına oturmuş bir şeyler okuyordu. Girdiğini duyunca başını kaldırdı. Gülümsüyordu. "Merhaba Resul Bey. Ne var ne yok?" Resul Efendi bir iki adım daha ileri attı. Tam masanın önünde durdu. Gözleri karardı. Düştü düşecek. Dünya kapkaranlık kesildi, sallandı. Kaymakam telaşlandı. "Ne oldu Resul Efendi, ne var?" Usul usul buruşuk kanunu kaymakama doğru uzatıyordu. Kaymakam kanunu aldı, üstünü okudu. Koltuğu gösterdi. Buyurun, buyurun oturun Resul Bey. Teşekkür ederim.